Ayrım 10.
Gece nöbetçilerinin nefes alışlarını duyuyor. Alçak sesle bir şey sorup anlamadığı bir yanıt veriyorlar. Parola soruyor olmalılar. İmam, nasıl bilirdiniz diye sorduğunda herkes iyi iyi diyor. Aklından kötü bir şey geçiren var mı? Olsa olsa karşı siperde küçük bir ışık parlıyor. Nöbetçi sigarasını yakmış olmalı. İstese bir tane verir mi? Vermesine verir de nasıl istemeli? İlk nefesin dumanı tepelerden düzlüğe süzülen, her şeyi kaplayan tül gibi sise karıştı. O da canından bezmiş olmalı. Kerpiç duvarlarla çevrili evinin bahçesinde kazanlar kurulmuş, sulanmayan yıldız çiçekleri boyunlarını bükmüşler. En güzelini onlar yetiştirirler. Yaşlı ve vaktinden önce yaşlanmış kadınlar, beyaz başörtülerini oradan oraya savurarak telaşla gidip geliyorlar. Her şey beyaz, evlerini beyaza mı boyamışlar? Karşı siperdekini öksürük tuttu. Bu kadar çok sigara içerse, kendi canı da çekti. İlk içki içtiğinde, arkadaşlarıyla böğürtlenlerin arasına saklanıp içtiklerinde, 10-11 yaşında olmalı, babasından nasıl dayak yemişti. Bir daha ağzına içki koymadı. Dönünce denemeli. Sağ kalıp dönersem. Bu günlerde hepsinin dilinden düşmeyen özlemlerinin bölünmez ve vazgeçilmez sözü oldu. Sağ kalıp dönersem. İnşallah, inşallah. Karşı siperde nöbetçi değişti. Bizimkiler nerede? Uyuyup kaldılar. Hep de ona rastlar. Bağırmak, seslenmek de yasak. Hoş bir şey olmaz ya. Geçenlerde birisi rüyasında avaz avaz bağırdı. Bıktı herkes savaştan. Geceleri olur olmaz ateş etmiyorlar. Hele ön siperdekiler, herkes canından bezmiş. Parola. Tamam tamam. Nerede kaldınız? Hiç gelmeseydin. Seninkini de tutmuştum. Sus duyacaklar. Kim duyacak ne duyması? 2 saatten beri onlarla ahbaplık ediyorum. 22. 11. tümenin yerleştiği Zığındere, sahile dik olan Kerevizdere Vadisi'nden farklı olarak denize paraleldir. Cephe bu vadiyi dikine kesmekte. Her iki tarafın, özellikle İngilizlerin bu noktadaki siperleri, üst üste yığılmış kum torbaları ve çelik putrellerle desteklenmiş mazgallarıyla küçük bir kaleyi andırmaktaydı. Cephe gerisinde denize 40-50 metre dikinen yamaçlar ve buraya oyulmuş mağaralar İngilizler için güvenli bir barınak teşkil ediyordu. Yamacın Türklerin bulunduğu kuzey kısmı ise müttefik gemilerinin topçu ateşi altındaydı. Bu nedenle barınaklar daha kuytu yerlerdeydi. Akşam olup topçu ateşi kesildiğinde bağdaş kurup oturamayacak kadar yorgun genç Türk yedek subaylar yere yanlamasına uzanıp bir ellerini başlarının altına koyarak bir çember oluşturuyorlardı. Tartışmaların değişmeyen konusu ordu komutanı Limamon Sanders'in 1 Aralık Seddülbahir cephesine komuta eden Weber Paşa'nın veya Hamilton'un strateji ve taktikleri savaşın sorgulanmasıydı. Savaş bitecek, her şey unutulacak, silinip gidecek. Hayır, silinmeyecek. Bak siliniyor, parmağıyla toprağa çizdiği bir çizgiyi siler. Hayır silinmedi, sen görmüyorsun. Burada gerçek olan tek bir şey var. Savaş. Yalnız onun adı anılıyor. Bizler adımızı kaybettik. Doğa da kaybetti adını. Eski günlerde geceleyin yalnız başına mezarlıktan geçmeye korkan bizler, şimdi ölülerle yan yana yatıyoruz. Bizler yokuz artık bu savaşta. Savaşanlar var. Bu tartışmaların sonu gelmiyordu. Ertesi gün devam etmek üzere birer köşeye çekiliyorlar. Sonra analar, eşler, nişanlılara mektuplar yazılıyordu. Bir boşluk duygusu, her savaştan sonra böyle bir duyguya kapılır mı insan? Savaşa hiç benzemeyen denizi seyrediyorum. Rüyaları, yaşadıkları veya yaşamayı düşledikleriydi. Siperler gerçek hayattaki yaşam sevincini almış götürmüş, rüyalara dokunamamıştı. Onlar gene köylerin yeşili, ailenin sıcaklığı, unutulmuş gençliğin cinselliğiyle doluydu. Geceleri sevgilisini düşleyen, gülmeyi unutmuş askerlerin dudaklarına kısa süren bir tebessüm yayılıyordu. Sabah top ve mitralyöz sesleriyle gerçeğe uyandıklarında arkadaşlarının alaylı gözlerinden kurtulmak için sessizce ortadan kayboluyorlardı. Anzak siperlerinde ise her askerin cüzdanında gerçek veya dergiden kesilmiş bir sevgilinin resmi vardı. Duygular gizlenmiyor, arkadaşların abartılı kahkahalarına da aldırılmıyordu. Fırsat ve zor da olsa bir uygun kuytu köşe bulunursa bu aşk düşsel sevgiliyle paylaşılıyor ve doyuma ulaşılıyordu. 11. tümen erlerinden biri evinde her hafta, belki 15 günde bir değiştirdiği ve yıkanmadan önce kazanda uzun uzun kaynatılan çamaşırlarının 52 gündür sırtına yapıştığını düşündü. Karşı taraftakilerin kimler olduğunu biliyor musun? İngilizler, Hintliler, Senegalliler, bir bölümü Müslüman. Niçin orada olduklarını biliyorlar mı dersin? Bilmiyordum. Herhalde onlar da bilmiyorlar. Cephede en çok beklenen şey mektuplardı. Çoğu kez mektupların gelmesi ayları bulurdu. Yolda kaybolup gitmeleri de olağandı. Dün gece sonuncusu 7 Ağustos tarihli 6 mektup birden aldım. Savaşın havasına girmiş bir askerin rahatlaması için 1-2 satırdan fazlası gerekir. Fakat 6 mektup birden alınca sürgünde olmanın acılarını, siperdeki yaşamın sıkıntılarını unuttum. Claude Foster. Her ikiniz daima düşüncelerimdesiniz. Sizi küçük mutfağımda düşlüyorum ve benim dönüp dönmeyeceğimi merak ettiğinizi biliyorum. Her gece burada saat 9, İngiltere'de saat 7. Oğlumun yemek saatidir ve o annesi ile diz çökmüş dua etmektedir. Neşelenin, bunlar yakında sona erecek ve tekrar beraber olacağız. Eski yaşamımıza döneceğiz. Fakat sabırlı olmamız ve üzülmememiz gerekir. Bert Filder. 23. 12 Temmuz sabahı 3 saatlik yoğun bir topçu ateşinden sonra yeni bir müttefik saldırısı başladı. Bir İngiliz ve iki Fransız tümeninin karşısında Türklerin 4, 7 ve 11. tümenleri bulunuyordu. Bu seferki bombardıman günlerce sürmemişti ama çok şiddetliydi. Müttefik kara ve deniz topçuların 3 saatte 60 bin mermi atmış olmaları bunu göstermekteydi. Ayrıca 14 İngiliz ve Fransız uçağı da bombardımana katılıyordu. Bu uçaklar bombardıman sırasında ikmal için ana üstleri Bozcaada'ya gitmiyorlar, Seddülbahir Yarımadası'nın burnundaki bir havaalanını kullanıyorlardı. 11. Tümen cephenin en batısını, Zığındere Vadisi'nin iki yanını tutuyordu. Savaş birkaç metrelik ileri geri kazançlar ve kayıplarla geçti. Çanakkale Boğazı ile Ege Denizi arasındaki daracık bir yarımadanın 4-5 kilometrelik burnunda saldırılar ve karşı saldırılarla geçen 2 günlük çarpışmalar sonunda iki tarafın kayıpları ağırdı. Bu arada savaş Anzak cephesinde de bütün ağırlığıyla sürüyordu. Saniyede yüzlerce mermi, 30'a yakın makineli tüfeğin ateşi bizi biçiyordu. Savaş alanında ölüme gitmekten kaçınan kimseyi hatırlamıyorum. Bu insanlar ayağa kalkıyorlar, arkadaşlarının vurulup düştüğünü görüyorlar, gene de ilerlemeye devam ediyorlardı. Ön siperlerdeydik, ön hat hücuma kalkıyordu. Bir kalas taşıyorduk dikenli tellerin üzerine atmak üzere. Pek çoğumuz hemen vuruldu. Ben kalasın önündeydim. Diğer ucunu bir başkası tutuyordu. Kalasın ağırlaştığını hissettim ve çekmeye başladım. Arkadaşım dizinden vurulmuştu. Kalasla birlikte onu da çekerken makineli tüfeklerin bacağını hala ateş etmekte olduklarını gördüm. İlerlemeye devam ettim. Biraz sonra sırtımdan vuruldum. Bu beni durdurmadı. Çünkü kurşun omuzuma girmiş, kemiğe rastlamadan dışarıya çıkmıştı. Arkamdakilerin yere serilmekte olduklarını hissediyordum. Ve zavallı William, bizim subayımız, vuruldu. Benim bir hayli önümdeydi. Haydi çocuklar, Allah aşkına haydi diye bağırıyordu. Bu onun sonu oldu. Önümdeki bir başkası da vuruldu. Sonumun geldiğini düşündüm, geriye sıçradım. Bu sırada geriye çekilmemizi bildiren bir işaret verildi. Bu kadar adamı bir saldırıda kaybetmek, sanıyorum kötü yönetilen bir hücumdu. İki kardeş vardı, biri bu savaşta vuruldu. Bu, diğer kardeşin üzerinde korkunç bir etki yaptı. Hiçbir zaman kendine gelemedi. Sanırım bu durumda onu geri almaları gerekirdi. Fakat yapmadılar. Lionel Simpson. Çarpışmalar sona erdiğinde iki taraf da yıpranmıştı. Hamilton'un büyük ümitlerle Nisan'da başlattığı saldırılar sonucunda büyük kayıplara karşı elde ettiği Türklerin birkaç ön siperinden fazla bir şey değildi. Sonuç, M.Ö. 279'da Apulia Asculum'da iki tarafı ağır kayıplara mal olan Pirus'un Romalılara karşı kazandığı zaferi ve sözlerini anımsatıyordu. Böylesi bir zafer daha kazanırsak halimiz haraptır. Türk ordusu bugüne kadar bütün cephelerde 100 bine yakın asker kaybetmişti. Kayıpların bu kadar fazla oluşu, ordu komutanı Liman von Sanders'in kaybedilen her toprak parçası için verdiği inatçı karşı saldırılara bağlanmaktadır. Bu kayıplarda müttefik donanmasının ağır topçu ateşinin etkisi de büyüktü. Temmuz ayı Arıburnu cephesinde göreceli olarak sakin geçerken Seddülbahir cehennemi andırıyordu. Arda arda gelen saldırılar önce yoğun bir topçu hazırlık ateşiyle başlıyor, bu siperleri alt üst ediyor, sonra neredeyse her metrekareye bir kişi düşecek şekilde piyade hücumu başlıyordu. Kısa bir süre sonra da kaybedilen bir siper için karşı tarafın saldırısı geliyordu. Yıpranmış olan 11. Tümen, Temmuz ortasında Asya grubuna gönderilmeden önce birkaç gece boyunca yeni gelen tümenle yer değiştirdi. Tümen önce Alçıtepe'nin ardında toplandı, sonra gece yürüyüşleriyle sahile inildi. Yine bir gece sessizce boğazı geçtiler. İzine yakınında Beşige sahillerinde uzun süreden sonra ilk defa ayakkabılarını çıkardıklarında ayaklarının kokusuna kendileri bile dayanamıyorlardı. Nöbette bastırılan bir müttefik askerini bayıltmanın en uygun yolunun onun burnuna bu çorapları dayamak olduğu üzerine fanteziler geliştirdiler. Başka kokular düşündüler, anımsayamadılar. Akıllarına yalnızca siper kokusu geldi, ter kokusu, barut kokusu, yanık kokusu. Nasıldı çok sevdikleri kırmızı biberle kuru fasulye kokusu, yeni sağılmış süt, kaymak, dalından koparılmış domates kokusu, 5 yaşına kadar memelerini emdikleri annelerinin kokusu. Bu arada güneş her gün yeniden doğdu ve yeniden battı. Güneşin batışı muhteşem. Bir fotoğraf makinemin olmasını ve bu güzelliği çekebilmeyi isterdim. Olduğumuz yerden 15 mil kadar uzakta iki dağlık ada var. İmroz ve Semendirek. Güneş ikinci adanın hemen yanından bu adaların sivri tepelerini kızıla boyayarak denize iniyor. Yük gemilerinin, hastane gemilerinin, torpidoların, mayın tarayıcıların arkalarında oluşan kırmızıya boyanmış dalgalar dışında deniz her zaman sakin. Tanrım, gerçekten muhteşem. Cyril Lawrence. 24. Bu anda dışarıda koşuşma başladı. Eski askerler "Saya geldi, Saya geldi" diye birbirine bağırıyorlardı. Askerlerin ortasında sakallı, abani sarıklı, beli kuşaklı, küçük şalvarlı, omzunda heybe bulunan orta boylu bir sivil dikiliyordu. Sahi gelmiş, İzmir'in köylerini dolaşır, askerlere gönderilecek mektupları, küçük emanetleri toplar, getirir, sahiplerine verir. Sırdaş olduğu için de sevgililer selamlarını ona emanet ederler. Bu da onun gelişini çok değerli yapar. Askerler etrafına toplanınca Sahi sağ elini heybenin bir gözüne soktu, bir mektup çıkardı ve bağırdı. "Mehmetoğlu Kara Ali!" Değişik yerlerden sesler yükseldi. Cenneti âlâda, mertebesine erdi. Mektubu heybenin diğer gözüne attı, tekrar bir mektup çıkardı. Al sancaktan, Hayati oğlu Salim. Kalabalığın arasından birisi elini uzatarak bağırdı. Ver, buradayım. Yanındaki asker Salim'in sırtına hafif bir yumruk vurdu. Kimden geliyor? Dur hele zarfın arkasını okuyayım. Eline yeni bir mektup alan Sahi yüksek sesle bağırdı. Kadir oğlu Hüseyin. Değişik yerlerden cevap geldi. Şehit, şehit. Onu da diğer göze attı. Bu kere işlenmiş bir mendil çıkardı. Hasanoğlu Rafet. Hiç ses çıkmayınca Sahi tekrarladı. Hasanoğlu Rafet. Tanıyanı kalmamıştı. Haberci dönüşünde kasabalara, köylere gidecek mektupları topladı. Bunların çoğu İstanbul'da bir basım evinde basılmış, hazır asker mektupları idi. Anaya, babaya, kardeşlere veya eşe, dosta, arkadaşlara seslenen, basma kalıp cümleleri içeren hazır asker mektupları. Okuması yazması olmayan birinin birkaç metelik verdi mi alabileceği mektuplar. Karaladığı birkaç satırlık mektubu koşup Sayaya verdi. Havadan sudan söz eden bir mektup. Cepheye su taşımakta olan asker döndü, birkaç katır ve eşekten oluşan kervanıyla Alçıtepe köyü gerisindeki kuyulara yöneldi. Gecede 6 bazen 7 sefer yapar, gündüz hayvanları bombardıman esnasında yarısı yanmış ulu karadut ağacının altına çeker, kendisi de bir kenarda uyurdu. Gündüzleri siperlere toprağın altına girilir, yeryüzünde hayat dururdu. Hayvanlarla suya gitmek mümkün değildi. Donanma ateşi onu anında bulurdu. Donanma topçusu tüfekli nişan alır gibi topla nişan alıp hedefe yönelme yeteneği edinmişti. Karadutlar Ağustos başında olgunlaşınca yarı aç karnını burada doyurmaya başladı. Alacakaranlık çöküp donanma ateşi kesilince hemen ağaca tırmanıyor, bıkıp usanmadan yiyor, ağaçtan indiğinde eli yüzü dutun suyundan kıpkırmızı oluyordu. Bir defasında onu böyle gören sıhhiyeler yaralandı sanıp ilk yardım çadırına götürmeye kalkışmışlardı. Önü hayatlı evini hatırladı. Yarımadanın hiç kesilmeyen sert rüzgarından bıkmıştı. Evindeki rüzgarsız serin yaz sabahlarını özledi. Ceviz ağacının gölgesini ve çiçekleri, kendi diktiği çiçeklerini. Fakat bu düşün tadı kaçırılmamalıydı. O suyunu çekmeliydi. Ahbaplık çene çalma karanlık bastıktan sonra yapılabilirdi. Ağaç deyince aklına ne geliyor? Bizim ceviz ağacı, bahçedeki nar, belki korudaki çam. Ya senin? Benim mi? Sen ağaç deyince bizim incir ağacını düşünüyorum. Bir de kocaman kara dutu. Bunu niye sordun? Peki senin ağacın ne? Benim ağacım mı? Benim ağacım bunların hepsi ama hiçbiri değil. Belki hayat ağacı. Yok öyle bir şey. Var. Islık çalarak gelen merminin sesini duydular. Siperin güvenli tarafına yapıştılar. Bir yıldırılma sesi ve patlama, havaya saçılan on binlerce misket. Yüzlerindeki korku izi yavaş yavaş silindi. Merminin gürültüsü, belki karşı tepelerden yansıyan uğultusu hala sürüyordu. Kolunu başının altına koydu, siperin tabanına uzandı. Annesini, onun dizinde uyuduğu günleri düşledi. Sık sık yazmaz, mektup da beklemezdi. Ağabeyi askere alınıp amele taburlarına gönderilinceye kadar mektupları yolu yordamında ona yazdı. Evvela selam edip anamın ve senin hürmetle ellerinizden öperim. İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyiyim. Amcamın vefatını öğrendim. Hepimizin başı sağ olsun. Bu mektubu yaralanıp tebdili hava alan nokta noktaların Osman'la gönderiyorum. Bütün mektuplar birbirine benzerdi. Duygudan arınmış, kalıplaşmış mektuplar. Bu siperdeki tek düze hayatlarına uygundu. Ölen yakını bile olsa tepkileri sınırlıydı. Olsa olsa sessizce bir kenarda, o da pek kimselere görünmeden ağlayabilirdi. Burada havalar iyice ısındı. Orada da öyledir herhalde. Savaşla ilgili bir şey yazmamaları konusunda uyarılmışlardı. Fakat mektuplar üzerinde ciddi bir sansür yoktu. Zaten yazacak ne vardı? Bu gürültü patırtının nesi yazılırdı? Savaşı gördüğü de yoktu. O, savaşı siperlerin arasında yaşıyordu. Birkaç kilometre ötede, Zığındere'de veya Seddülbahir sahilinde neler olup bittiğini nasıl bilebilirdi? Beni merak etmeyin, sağlığım yerinde. Siperler de eğilerek koşmaktan beli tutulmuştu. Siperlerin tümü henüz derin değildi. Derin olmayan siperler de işemek için bile doğrulamazdı. Vurulmak istemiyorsa çömelerek su içecek, çömelerek işeyecekti. Düşlerini bile çömelerek kurabilirdi. Her türlü top mermisi ve kurşun sesini ve bu sesleri birbirinden ayırt etmeyi öğrenmişti. Donanmadan gelen bir top mermisinin, bir şarapnelin, bir makineli tüfeğin ve keskin nişancıların mermilerinin, karşıdan Anadolu sahillerinden ateş eden Türk toplarının uzaktan gelen boğuk seslerini ayırt edebiliyordu. Karşıdakilerden hiçbirini canlı görmedi. Hep yerde yatarken gördü, onları hemen tanıyordu. Yüzlerindeki anlamdan, donuk gözlerinden ve giysilerinden. Yaşama şimdiye kadar hiç olmadığı biçimde sarıldı. Gönderdiğiniz parayı aldım. Burada pek gerekmiyor. Karşı siperlerden bir makineli tüfeğin takırtısı geliyordu. Keyifli bir leylek gibi. Tak tak tak tak tak tak. Marika Hanım'ın terliklerini, çocukluğunu anımsadı. Her sabah güğümünü alır, Rum mahallesine yollanırdı. Sütünü satar, eksildikçe üzerine biraz su eklerdi. Anasına hesabını vermeyeceği bu suyun parası ona kalacaktı. Önce her gün süt alan sotirilerin kapısını çalar, yavaşça seslenirdi. Hayattan başını uzatan Marika Hanım, dur geliyorum der, şişman gövdesini yüksek ökçeli terlikleri üzerinde sürükleyerek, tahta merdivenleri gıcırdata gıcırdata, tak tak tak, tıkır tıkır inerdi. Bu arada Dimitri Sotiri ahırdan atıyla çıkar, ona süte gene su kattın mı derdi. Okula başladığında da okuyup da Ayasofya'ya imam mı olacaksın diye takılmıştı. İlgilendiği yoktu Sotiri'nin suyla, sütle, işte laf olsun diye söylerdi. Ama o her seferinde utanır kızarırdı. Çocukları çok özledim, inşallah yakında görüşürüz. Sotirilerin evi kendi mahallesindeki evler gibi hayatlı ve bahçeliydi. Ancak bahçesi çok daha küçük, çiçekli ve daha bakımlı. Onlar bahçeye domates, biber, patlıcan da ekmiyorlar. İnek beslemiyorlardı. Kendi evlerinin bahçesinden bir arık geçer, suyuyla bahçe sulanır ve temizlik için kullanılırdı. Evden eve akan bu su içilecek kadar temizdi. İçine gereksiz bir şey atan çocuklar annelerinden dayağı yerlerdi. Günahtır kirletme diye. Bizim Bekir tebliğli havayla oraya geliyor. Benim haberimi ondan alırsınız. Ve alışılmış, herkesi selamlayan, küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpen, bilinen bitiş cümleleri. Sotiriler varlıklıydı. O yaştaki erkekler gibi hafif göbekli Dimitri Bey, kale içinde ünlü bir sarraftı. Dizlerindeki romatizma nedeniyle ağır ağır sağa sola sallanarak yürürdü. Esnaf içinde saygın bir yeri vardı. Türkçeyi düzgün konuşur, çevresiyle ahbaplık kurmaktan hoşlanırdı. Dimitri Bey'in oğlu İzmir'de bir okulda öğrenciydi. Savaş başlayınca amele taburlarına alınmış ve Ulukışla'da demir yolunda tercüman olarak çalışmaya başlamıştı. Bu kentten albantlık ve tabaklık dışında bütün meslekler Rumlardadır diyen babasının sözünü anımsadı. Bir de babasının Müslümanlar çiftçi, Rumlar bostancı olur dediğini. İşine babası gibi eşekle değil atla gidip geliyordu Dimitri Bey. Yeni tamir ettirdiği evinin duvarına üzerinde Dimitri Sotiri 1893 yazan bir mermer taş gömdürmüştü. Rumca bu yazıyı ve anlayamadığı bu tarihi ona Marika Hanım anlatmıştı. O zaman anlamıştı bu evle yaşıt olduğunu. Sabah olmak üzere, ufukta güneşin kızıllığı belirdi. Yanındaki yapraktan çiğ damlaları süzülüyor. İlk ışıklar üzerlerine düşmüş, renk renk kırılıyordu. Sabahın güzelliğinin farkına vardı bu ayrıntılarıyla. Güneş üşümüş bedenini ısıtıyor ve Seddülbahir'den Alçıtepe'ye uzayıp giden, yanmış yıkılmış ovada sabahın sislerini dağıtıyordu. 25. Savaş başlayınca gemilerle getirilen birkaç müttefik uçağı Türk cephe gerisini gözlemek ve bombalamak için kullanıldı. Türk cephesine gönderilmekte olan birlikler ve erzak kolları bunların verdiği bilgilerle gemiler tarafından top ateşine tutuluyordu. Uçakların inip kalkabilmeleri için Bozcaada'da bir alan yapıldı. Daha sonra uçakların sayıları arttırıldı. Üs olarak kullanılan Gökçeada ve Limni'ye göre Bozcaada cepheye daha yakındı. Adanın güneybatısında Habbela koyunda Fransızlar, kasabada İngilizler üstlenmişlerdi. Kasabanın küçük limanı rüzgar tutuyordu. Güneybatıdaki koylar gemilerin sığınması için daha uygundu. Cephede bunalmış askerler ve gemiciler zaman zaman karaya çıkıyor, meyhanelerde ünlü Tenedos şaraplarını tadıyorlardı. Zamanlı zamansız bağlarına dalan bu yorgun savaşçılar yerli halkı tedirgin etmeye başladı. Fakat yapacak bir şey yoktu. Bütün bunlar onların seçimi değildi. Adadaki sayıları azalmış olan Türkler ise limanın solundaki eğri büğrü sokaklı mahallelerine kapanıp bugünlerin geçmesini beklediler.